İkinci, bugünkü ikinci maddemiz değerli kardeşlerim, Allah ile yalnız kaldığın zamanlarda edebe uymaktır. Yine edeple alakalı, adaba uymaktır. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ Yine fütüvettendir. Yani asil insanın göstermesi gereken, insanı kamil olmak isteyen insanın davranış kalıplarındandır. حَفْزُ الْاَدَبِ فِي الْخَلَوَاتِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى Yalnız kaldığı zamanlar, halvetlerde, bu halvet tasavvufi anlamda hem ibadet ve zikir yapma, kendini manevi anlamda geliştirme adına yapılan halvetler olduğu gibi aynı zamanda yalnız kaldığımız zamanlar, evimizde veya yolda giderken, otobüste neyse yalnız kaldığımız zamanlarda Cenab-ı Hak ile olan edebi korumaktır. Bitirelim, öyle yorumlar geçelim inşallah. Semi'atu Eba Nas el-İsbahani yekul, Semi'atu Eba Muhammed el-Ceriri yekul, Mâ medettü rıcli fil halveti kattu. Ebu Muhammed el-Ceriri'den geliyor. İsimden hepsini söylemiyorum zaman kaybolmasın diye. Diyor ki, Mâ medettü rıcli, ben ayağımı uzatmadım. Fil halveti, yalnız kaldığım zaman, kattu, asla ayağımı uzatmadım. Yani gece kalktığımda veya oturduğumda. Çünkü diyor ki, وَقِلَّتُ اِسْتِعْمَالِ الْاَدَابِ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَى اَوْلَى Allah-u Teala ile olan adabı az da olsa, yani böyle sanki yani az derecede bile olsa adaba riayet etmek daha evladır. Yani az derken burada şu önemsiz nokta, yani ayağını uzatsan ne olur? Bir sıkıntısı var mı? Yani ayağın yoruldu, uzattın mesela. Hani mazeretin var, zaten kıbleye karşı da ayağını uzatarak namaz kılıyorsun, yani o başka bir şey ama yorulabiliyor. Olabildiğince, bakın, çok önemsiz gibi gözüken noktalarda bile Cenab-ı Hak ile olan o münasebeti, çünkü değerli kardeşlerim, ben şimdi sizin karşınızdayım değil mi? Yani şöyle gerilip konuşsam, ne bileyim yani hoşa gitmeyen tarzda otursam ne yaparsınız? Hoşlanmazsınız. Ya ne yapıyor bu adam? Ne yapmaya çalışıyor? Karşımıza oturmuş, biz onu dinlemeye geldik. O da böyle gerile bir edep beklersiniz değil mi? Daha dikkatli, saygılı bir, peki Allah'ın karşısında olduğumuz zaman hani onu görmüyoruz ama o bizi görüyor. Cenab-ı Hak her yerde. Yani onunla beraber olduğumuzu hissettiğimizde, işte bu da enteresan bir şey hocam, durum. Eğer biz Cenab-ı Hak ile her an beraber olduğumuzu hissedebilsek, zihnimizden kötü bir şey geçirebilir miyiz? Hocam şöyle kendimizi yoklayalım, ben kendime söylüyorum. İnan zamanın çoğu boş geçiyor. Kendim için söylüyorum, sizi bilmem. Yani böyle havatır ile, boş şeylerle, geçmişin bilmem hikayeleriyle, geleceğin kaygılarıyla falan böyle. Yani iyi ki Allah'tan kitapları okurken kurtuluyoruz biraz. O yüzden kitap okumak lazım, konuşmak lazım. Hele bu sohbetler gerçekten önce bize faydası oluyor. Çünkü konuştukça, anlattıkça, ya ben neredeyim, ben ne yapıyorum diyorsun. Mesela şu anda güzel şeyleri konuşuyorum. Ben gün boyu ne konuştum, ne düşündüm? Çoğuna baktığın zaman boş. Havatır diyoruz yani. Geçmişin hikayeleri aklına gelir. Şöyle oldu, böyle gitti falan, bunlar aklına gelir. Bir de gelecekle ilgili kaygıların oluşturur. Halbuki daha önce gördük, yine fütüvettendi ne? İbnül vakt olmak. Yani vaktin çocuğu olmak. Vakit neyi gerektiriyorsa onunla meşgul olmak. Buna ki modern psikolojide meşguliyet terapisi diyorlar. Yani kendini sürekli meşgul et hocam. Boş bırakma. Boş bıraktığın an devreye nefs ve şeytan girecektir. Hatta bazı sufiler diyor ki, tevbe ile bile fazla meşgul olma. Günahlarımdan tevbeyle uğraşıyorum. Pişmanlık, ağlıyorsun, sızlıyorsun. Ya bırak, bırak onları sen şimdi. Sen işe bak. Hele bir de insanlara hizmet etmek, ki bu yerlerde yapıldığı gibi. Bir de öyle bir şey yapmak var ya, gerçekten müthiş bir terapidir. Çünkü başkası için çalışıyorsunuz. Zamanınızı, enerjinizi, paranızı başka insanlar için harcıyorsunuz. Daha bundan güzel, mutluluk verecek bir şey olabilir mi? Bazen her şeyi bırakıp Afrika'ya gidesim geliyor hakikaten. Çünkü oradaki insanlara yapılacak hizmet çok büyük. Yani onların, ne bileyim yani, her şeye ihtiyaçları var. O insanlara hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak, onlara bilgi vermek, onlarla beraber olmak, o şeyi hissetmek, yani o mağduriyeti. Gerçekten yani bizim halimize bak, bir de onlara bak. Çok perişan durumdalar. Yani ev denen böyle işte samanlık bir şey gibi bir oda yapmışlar. İçine girdim ben gittiğimde. Yani diyorum, burada ne yaşıyor? Aile yaşıyor. Kaç çocuk var? 3 çocuk var, 4 çocuk var, 5 çocuk var. Karı koca var. Ya diyorum, bu insanlar mahrem hayatını nerede yaşıyor? Hocam mutfak yok, yatak odası yok. Yani duş alacak yer yok. Yani kaç çocuk aynı yerde yaşıyor. Yani böyle bir ortamda medeni hayat olur mu? Bizim şimdi mesela bu, elde ettiğimiz şu medeni hayatı, değil mi? Evlerimiz var bak, mahrem hayatımız yaşayacak odalarımız var. Kimimizin daha güzeli var, kimimizin orta hali var. Neyse bir şekilde var hepsi. Yani bunların yok. Biz peki bu kardeşlerimiz bizden daha mı az önemli? Niye onları o seviyeye getirmiyoruz? Bakın o yüzden israfları kesip oraya koşmak lazım. Bu israflardan bize sorulacak. Allah soracak yani sen oradaki okulları gördün. Hani gidip göremedim hocam. Ya ekranlarda gözüküyor zaten. Gitmene de gerek yok yani. Hele gidip bir de gördüysen tamam yani o zaman çok daha sorumlusun. O yüzden değerli kardeşlerim bu dünyada yaşamanın amacının ne olduğu konusunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hayatı yaşamak yani bir misyon için buraya geldik. Dolayısıyla kavga etmeye gelmedik. Kendi nefsimiz için çalışmaya gelmedik. Nefsimizi terbiye etmeye ve Allah'a kul olmaya geldik. Dolayısıyla bu prensiplerle de inşallah bunları hatırlamış olalım. Ve semi'tu Ebu Bekr er-Radi yekul semi'tu Ömer el-Bistami radıyallahu anhu yekul semi'tu Ebi yekul semi'tu Ebu Yezid rahimehullah. En son bizim bildiğimiz Ebu Yezid el-Bistami. O şöyle diyor. Kumtu leyleten usalli fe'ayeytu fecelestu ve medettu ricli. Gece kalktım diyor. Namaz kılıyordum. Oturdum. Ayaklarımı uzattım. Fesemi'tu kailen yekul ev hatifen. Şöyle diyor. Hatiften dışarıdan şöyle bir söz duydum. Demek ki bakın bu hikayeler böyle anlatılıyor. Hani şöyle şöyle iken diyor. Ses. Hatiften ses duydum diyor. Acaba bu hatiften ses biri mi geliyor? Hızır Aleyhisselam mı? Veya kendi iç dünyası mı? Sanki bana öyle geliyor. Kendi iç dünyası, kendi ruhu ona konuşuyor. Hatiften bir ses diyor ama o da olabilir tabii. Onu bilemeyiz. Kendi içinden gelmiş olsun veya bir başka biri gelmiş olsun veya bir insanın şeyhine, mürşidine rabıtası kuvvetliyse o da uyarabilir. Yani bunlar da mümkün şeyler. Çünkü insan hani el mer'u ma'men ahabbehu yani kişi sevdiğiyle beraber diyoruz ya. Şimdi sevdiğinle beraber hemhal olduğun zaman o da seninle beraber zaten karşılıklı sürekli uzak da olsanız beraber olursunuz. Ve bu durumlarda sevdiğinizin sözlerini hatırlarsınız, sevdiğinizin prensiplerini hatırlarsınız ki mürşide bağlanmanın, rabıta yapmanın böyle bir avantajı var. Çünkü mürşidini tanıyorsun, kitaplarını okuyorsun, sohbetlerini dinliyorsun. Yani her zaman karşında onun varlığını hissediyorsun. Adam diyor ki, yine söyleyeyim, ya bu şirk oluyor diyor. Ulan niye şirk olsun, mübarek. Yani sahabe peygamberimizle beraber, o peygamberdi diyor. Tamam da alimler de peygamberlerin varisleri. Şimdi peygamber mi var? Ha biz yine peygamberimizin manevi şahsiyetiyle beraberiz zaten. Beni o mürşidim peygambere ulaştıracak. Kusura bakma kardeşim. Şu an ben peygamberle beraber yaşamıyorum. Şurada olsa peygamberimiz ne olur? Gelse şu an burada otursa yanımızda. Zaten konuşamayız. Susarız değil mi? Biz şimdi niye konuşuyoruz? Ben niye konuşuyorum? Peygamber olmadığı için konuşuyorum. Eğer peygamberimiz olsa burada aleyhissalatü vesselam ben niye konuşayım o zaman? Güneş varken yıldızın konuşmasına gerek var mı? Dolayısıyla peygamber yoksa o zaman alimlerde bizim ne olacak? Yıldızlarımız olacak. Ayımız olacak yani. Güneşimiz yok. Ama o güneşten enerji alan ayımız var, aylarımız var, yıldızlarımız var. Ne diyor sahabe için? Benim ashabım yıldızlar gibidir diyor. Hangisini takip ederseniz bak yıldız demiş, güneş dememiş. Yani benim gibi değil. Ama o bir aydınlık işte. Hangisinin peşine düşerseniz Ebu Zerr'in de peşine düşersen radıyallahu anh yol bulursun. Osman Efendimiz'in de peşine düşersen yol bulursun. Hepsinin ayrı mizaçları var. Hepsi peygamberin bir boyutuyla Peygamber Efendimiz'i yaşamış insanlar. Değil mi? Nereden gidersen, Ömer'e de gitsen adaleti bulursun işte. Ebu Bekir Efendimiz'den gitsen sıddıkiyeti bulursun. Ömer'in Faruk bakın hakla batılı ayıran demek. Yani dolayısıyla hepsine gidebiliyorsan hepsine git. Evet. Ve diyor ki men yücalis el muluke kim ki diyor meliklerle padişahlarla oturuyorsa yecibu ona gerekir en yücalisefüm onlarla oturması o idarecilerle padişahlarla bi husnil edep güzel edep ile oturması gerekir. Yani sen bir padişahın huzuruna gittiğin zaman el pençe duruyorsun değil mi? Yani saygılı oluyorsun yani. Devleti idare eden büyük bir insan diyorsun. Tamam. Ulul emdir. Emrine itaat edilir. O da Allah'ın emrine itaat ettiği sürece ha. La ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Halika isyan hususunda mahluka itaat yoktur hocam, padişah da olsa fark etmiyor. Dolayısıyla biz ona neye itaat ediyoruz? Allah'a itaat ettiği için itaat ediyoruz. Dolayısıyla onların huzurunda edebe, adaba riayet ediyoruz. Çünkü otorite oluşması lazım. Çocuklar da anne baba karşısında ne yapıyorlar? Edebe, adaba riayet ediyorlar. Bak onu da kaybettik şimdi. Bunların yeniden inşa edilmesi lazım. Bu çocuklarımıza yalvararak da olsa, evladım bakın anne baba, öğretmen, hoca, bunlar çok önemli. Bunlara karşı saygılı olman lazım. Onların sana dokunabilmesi lazım. Bakın değerli kardeşim, birçok şeyi kaybettik ama kaybedelim, ne yapalım? Yani kaybolmuş kaybolmuş. Ama bizim yeniden bunları inşa etmek, yeniden gündeme getirmek, yeniden öğretmek ve bu yolda engelleyici ne kadar unsur varsa hepsini kaldırmak lazım. O yüzden eğitim sistemini yeniden gözden geçirmek lazım. Sadece müfredatı yapmakla olmuyor bu işler. Yani ahlak sistemini, öğretmenin otoritesini, öğretmenin öğrenci üzerindeki o dokunma şeyini hocam. Değil mi? Şimdi bak bunlar kalmadı. Anne babanın dokunma şeyi. Tabii anne baba da öğretmen de adam gibi olacak yani. İşin o tarafı da var. Yani şöyle öğretmen deyince, değil mi? Öğrenci bir duracak. Anne baba deyince bir duracak. Ama biz basit şeylerin kavgasını evde verirsek, yani eşimizin ailesiyle mücadele edersek, kavgalarını verirsek, onu bunu yaparsak bu çocuklar bizi dinlemezler. Niye? Görmüyor çünkü. Sizin İslam'ınızın diyor ne faydası var diyor. Bakın ne faydası var. Ben de diyorum ki size ve onlara, hepimize, ey Müslümanlar, evet geleneğimizi kaybettik. Bu prensipler kayboldu. Ama yeniden inşa etmek zorundayız. Yani İslam'ın kendisinde bir sıkıntı yok. Müslümanlarda problem. Müslümanlar iktidarlarını kaybedince, hilafetini kaybedince, medeniyetlerini kaybedince bir bir tek tek hocam çözüldü gitti. Önce takvayı kaybettik, ihlası kaybettik, sonra İslam'ı kaybettik, şimdi de imanı kaybetmekle karşı karşıyayız. Bakın nereden başladı bu? Şimdi şöyle düşünün. Bir İslam medeniyetini kurar, inanç sistemi üzerinden ibadetler ve muamelat ile devleti oluşturur, toplumu oluşturur ve aile de bu toplum içerisinde İslami kurallara göre yaşar. Şimdi ne yaptık biz? İslam devletini yıktık mı? Hilafetimiz yok, başımız yok, devletimiz yok. Yani dinin devleti olmazsa o din ayakta duramaz. Bazıları diyor ki, yani dinin devlete ihtiyacı yok, din bireyseldir, özeldir. Siz öyle diye diye işte bu hale getirdiniz. Ben size tam tersini söylüyorum. Eğer bir dinin devleti yoksa hocam, o dinin kurallarını bir devlet eğitiminde, siyasetinde, hukukunda uygulamıyorsa, kusura bakmayın o din kalmaz, yaşayamaz. Bak biz ayakta kalsın diye uğraşıyoruz. Ama evimizin içine bile hükmedemiyoruz. Doğru mu söylüyorum? Evet. Niye öyle oldu? Çünkü beni koruyan dinimin devleti yok. Prensipleri yok. Hukuku yok. Adam diyor ki zorlama olmaz ki diyor, yani tamam ben zaten zorlayayım demiyorum ki. İslam hukukunu Müslümanlara uygulayın. Ama Müslümanlara gayrimüslimlerin hukukunu uygularsanız ve Müslüman toplumlarda gayrimüslimlerin hayatlarını hayat modeli diye takdim ederseniz, özgürlük var diye istediği gibi giyiniyor, istediği gibi konuşuyor, istediği gibi, ya sen Müslüman değil misin? Müslümanım diyor. Nasıl Müslümansın? Müslüman değil işte. Bak ne gitti? Önce o takva, ihlas, devlet dediğim yani o sistem gidince hocam İslam, yani İslam yaşamak, dini uygulamak da ortadan yavaş yavaş. Ya bu insanlar bizim ezanımıza dokunmadılar mı? Bu insanlar bizim ne diyelim yani Elif Bayi bile okumamıza engel olmadılar mı? Şimdi kimse bunu inkar edemez. Öyle değil mi? Yani Elif Bağımızı bile okutmamıza engel oldular. Allah razı olsun o büyüklerimiz, o sufiler bak. Tekrar söylüyorum. O Cumhuriyet döneminde o Elif Bağları okutanların çoğu sufilerdir. Camide imam oldu o büyük mürşitler. Hiç küçümsemediler. Bakın camide imam oldular. Daha önce imamlık yapmazdı bu insanlar Osmanlı döneminde. Yapanlar da vardı ama. Onu yapanlar vardı çünkü onlar irşat vazifesi görürlerdi tekkede. Ama baktılar ki tekkeler kapatıldı. Bu sefer camide imam oldular. Ve o vesileyle o Elif Bağları okutarak, işte bir takım gençlere ulaşarak onların yeşermesine ve İslam düşüncesini, İslam fikriyatının aktarımına yardımcı oldular ve bugünlere geldik elhamdülillah. Şimdi ama bizim bir hamle ile işi hızlandırmamız lazım. Yoksa böyle yavaş yavaş gidersek Allah korusun iman da gitmeye başlayacak. Evet, demek ki büyüklerle beraber değerli kardeşlerim, nasıl olacaksak onlarla beraber edebe riayet ederek güzel bir şekilde oturmamız lazım. İşte o yüzden bakın bunlar bize şunu ifade ediyor. Yani insan, özetleyelim, burada yavaşça bırakalım inşallah akşam vakti. Her okuduğumuz maddede karşı, her okuduğum maddeyi şöyle gözden geçirirseniz aslında bir puzzle'ın parçalarını anlatıyor bize. Yani şurada şu kural var, burada bu kural var ama bunların hepsini tek tek topladığınız zaman bakın bu kitapta kaç madde var bilmiyorum ama 300-400 tane var tahmin ediyorum. O maddeleri şöyle tek tek topladığınız zaman dinin şeyi çıkıyor ortaya, fotoğrafı çıkıyor. Ahlak sistemi çıkıyor. O yüzden bunları inşallah okuyup, düşünüp hayatımıza aktarmanın ve bu sistem üzerinden, bakın bu sistem üzerinden yeniden bir medeniyet inşa etmenin planını yapmamız lazım. Ve bunu aile sohbetlerinde, evimizde, eşimizde, çocuklarımızla, komşularımızla, akrabalarımızla, bulunduğumuz her yerde konuşmamız lazım. Şimdi insanlar siz konuştuğunuz zaman şöyle diyorlar, ya nasıl değiştireceğiz? Mümkün değil hocam bugün diyor. Bugün şeriatın uygulanması mümkün değil diyor. Gelmesi de mümkün değil diyor. Ya sen şunu nasıl söylüyorsun? Şeriat Allah'ın kuralları. Allah'ın kurallarını yeniden yeryüzüne gelememe durumunu nasıl kabulleniyorsun? Nasıl bunu ifade ediyorsun? Söylememelisin. Ben çalışacağım. Allah'ın dini ne zaman gelir bilmem. Ne zaman devletini kurar bilmem. Ne zaman toplumunu inşa eder bilmem. Ne zaman medeniyeti kurar bilmem. Ama ben bir Müslüman birey olarak, yarın ölümle karşı karşıya kalan bir birey olarak bu dünyada bunu savunmak durumundayım. Ve gelecek olan nesillere bunun rüyasını anlatmak durumundayım. Bakın yeniden, hani böyle yeniden bu işi inşa etmenin yoluna bakacağız. Bu işin felsefesini yapacağız. Yani nasıl ki işte Farabi'nin mesela Medine-i Fadıla diye bir eseri var. Çok önemli bir eser. Yani felsefi anlamda ne diyor? Devleti idare eden kişi hakim olmalı. Hikmet sahibi. Ve onun altında bulunan bütün görevliler, yardımcıları, ta baştan en sona kadar. Bu işin çöpçüsü bile önemli değerli kardeşlerim. Bakın, bu işin o çöpleri toplayan temizlikçi kardeşimiz var ya, o çok önemli bir iş yapıyor. O bizim göz zevkimizi, yani kötü kokuların ortadan kalkmasını, kirliliği engellemek için ne yapıyor? Çalışıyor. Bakın onda bile bu işi yaparken sadece rızık kazanma mantığıyla değil, bir medeniyet inşa ediyorum felsefesiyle bunu yapması lazım. Zevkle yapması lazım. Ama çoğu zaman o kardeşlerimiz iki büktüm selam vereceğim, selamını bile almaya hazır değil. Kendini gizliyor, saklıyor. Ben çöpçüyüm diyor. Ol. Senin sayende biz kokulardan kurtuluyoruz. Senin sayende biz çevre temizliğine sahip olabiliyoruz. Sen olmasan ne olacak? Sen o işi yapmasan. Bütün çöpçü kardeşlerimiz, hocam bir gün işi bıraksa ne olur? O yüzden bu işin çöpçüsünden, yani çöp toplayan diyelim, başına kadar böyle sırça sarayda, ne bileyim kellifeli yerlerde oturan melikine kadar fark etmez. O da Allah için çalışıyor. O da Allah'ın devletini idame ettirmek için bir misyon icra ediyor. Sokaktaki çöp toplayan kardeşimiz de aynı şeyi yapıyor. Evde kahvaltı hazırlayan annemiz de aynı şeyi yapıyor. Çocuğun altını temizleyen annemiz de aynı şeyi yapıyor. Fark eden bir şey yok. Hep hizmet. Bakın, hizmet et, hikmeti bul ve bunun üzerinden de Cenab-ı Hak bize inşallah güzel cennetini verecek. Cemali ile müşerref olacağız ve 60-70-80 yıldan sonra buradan gideceğiz ve güzel yerlerde o Kur'an-ı Kerim'imizi tarif ettiği gibi o cennetin saraylarında altından ırmaklar akan, her istediği meyveden bulabilen, işte her türlü hizmeti yapan genç kadın ve erkeklerin bulunduğu, bakın herkes hizmet edecek. Yani böyle bir ortamı, güzelliği hayal ediyorsak, daha da önemlisi Allah'ın cemalini, zaten görünce onların hiçbirinin güzelliği kalmaz, önemi kalmaz. Allah'ın cemalini seyretme, o güzelliği seyretme imkanı bulduğumuzda onunla, hakiki varlık bakın, her şeyin kaynağı olan Allah ile. O yüzden sufilerin temel şeyi şu kardeşler, bunu söyleyip bitireyim inşallah. Yani bize diyor ki, şu dünyada gitmeden önce, yani buradan gitmeden önce şu Allah'ın cemalini bir seyret. Manevi anlamda bir gör. Hani Allah'ı görmek için bile mücadele etmiş peygamberler. Musa aleyhisselam mesela. Yani görmek istiyor. İbrahim aleyhisselam yaratmayı görmek istiyor. Herkes bakın, ben de bir şey isteyeyim o zaman. Yani İbrahim Aleyhisselam peygamberken bunu istemiş de, Musa Aleyhisselam Allah'ı bizzat görmek istemiş de, ben niye istemiyorum? Ben de isteyeyim. Allah'ım seni görmek istiyorum. Senin gücünü görmek istiyorum. Yaratmanı görmek istiyorum. Olağanüstü haller olsun benim hayatımda. Bak, isteyelim bunu. Çünkü olağanüstü haller olursa hayatımızda Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlarız. Yoksa ama tabii onların olması için benim de biraz çalışmam lazım. Gece kalkmam lazım. Yani ilim öğrenmem lazım. Anlatmam lazım. Yaşamam lazım. Hissetmem lazım. Dertlenmem lazım. Ve bunun hikayesini hem yazarak, hem konuşarak, hem de paylaşarak, ki bu sohbetimizin amacı da o yani. Paylaşmak ve bu şekilde bu konuların tekrar gündeme gelmesini sağlamak. İnşallah Cenab-ı Hak bu güzel prensipleri okuyup anlayan, kendi hayatında ne diyelim, şeytana rağmen, nefsimize rağmen, onların kışkırtmasına rağmen, bak bunları bilerek söylüyorum ki nefsin bizi kışkırttığını bilelim. Şeytanın önümüze çıktığını bilelim. Bizi yönlendirdiğini hiç unutmayalım. وَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi. Bakın bu ayeti hiç unutmayalım. Yani bağırıyorsun, çığırıyorsun, işte şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sana şeytan diyor ki, oh iyi yaptın diyor. Güzel söyledin diyor. Kızdın, bağırdın diyor. Bak sana güzel gösteriyor. İnşallah bu tür duyguların ve düşüncelerin şeytandan kaynaklandığını inşallah tekrar hatırlayalım. Cenab-ı Hak inşallah güzel vasıflarla nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. Gece vakti buraya geldiniz. İnşallah Cenab-ı Hak cennette de hep beraber buluşmayı nasip eylesin. El-Fatiha.